Ayrım 9. Telefonla Kazım İnanç Bey'i buldum. Conk Bayırı'ndaki tehlikenin büyümekte olduğunu izah ederek oraya Mustafa Kemal Bey'in kolordu kumandanı olarak tayinini teklif ettim. Bu teklifi Esat Paşa'nın yanından yaptığımı da bildirdim. Kazım Bey'le aramızda şu konuşma geçti. Mustafa Kemal sağ yanına yardım etmediği için Mareşal'in bunu kabul etmeyeceğini zannediyorum. Biz kolorduca böyle bir kusur görmedik. Eğer böyle bir şey varsa sonra düşünülecek husustur. Şimdilik açık tehlikeyi gidermek lazımdır. Bunu da Mustafa Kemal'den başkasının yapamayacağına kaniyiz. Mareşal'den muvaffakat almanız için ısrarla rica ediyoruz. Peki, söylerim cevabını verdi, konuşma bitti. Conk Bayırı'ndaki tehlike gittikçe büyüyor ve önüne geçilmez bir hal almaya başlıyordu. Saat 20'de tekrar telefonla Kazım Bey'i aramıştım ki hat melanj olmuş. Kazım Bey, Mustafa Kemal'le konuşurken araya girdim. Mustafa Kemal diyordu ki, bütün kuvvetler bir elden idare olunursa başarı elde edilebilir. Anafartalara gelen kuvvetleri de benim emrime verirseniz o zaman kabul ederim. Bu sırada telefon konuşması kesildi. Gülerek Esat Paşa'ya döndüm ve bizim teklifimiz kolordu kumandanlığı çok gördüler. Şimdi ordu kumandanı yapmaya mecbur olacaklar. Nitekim 21.45'te 8 saat sonra Mustafa Kemal'in Anafartalar grubu kumandanlığına tayin edildiği ve derhal oraya hareket emri geldi. Kendilerini tebrik ettiğimizde Kurmay Başkanı İzzet Bey'i de beraber götürmek istedi. Esat Paşa buna muvaffakat etti, birlikte gittiler. 9 Ağustos'ta Mustafa Kemal Anafartalara gelen kuvvetleri yeni çıkan düşmana karşı tertip ettikten sonra 10 Ağustos'ta Conk Bayırı'na gelmiş, oradaki kuvvetleri de düzenlemiş ve bir saldırı yaparak düşman kuvvetlerini geri atmaya muvaffak olmuştu. İşte Mustafa Kemal'in saati de bir kurşunla bu savaşta parçalanmıştı. İngilizlerin büyük ümitlerle yeni gelen kolorduları artık oldukları yerde mıhlanıp kalmış, zafer tamamıyla bizim olmuştu. Mustafa Kemal 10 Ağustos'ta yalnız İstanbul'un değil, bütün bir memleketin işgalini engellemişti. Artık ümitleri kalmayan İngilizler 2 ay sonra Gelibolu Yarımadası'nı boşaltıp çekilip gitmeye mecbur kalıyorlardı. Şimdi Mustafa Kemal için Esat Paşa'nın yanından yaptığım teklifi hatırlatıkça kendimi o savaş günlerinin heyecan bulutları içinde buluyorum ve bir tarih gözlerimin önünden akıp gidiyor. Bu savaş iki taraf için yarı yarıya yarım milyon insan kaybına sebep olmuştu. Biz vatanı istiladan kurtarmış olmakla bu zayiata karşı müteselli oluruz. Fakat düşmanlar hiçbir şey kazanamadıklarından bu zayiat onlar için çok elimdir. Conk Bayırı'ndan sonra Mustafa Kemal 3 yıl kıdem zammı, kılıçlı altın imtiyaz madalyası ile taltif edilerek albaylığa yükseltildi. Mustafa Kemal bu madalyayı her zaman göğsünde taşımıştır. Enver Paşa onu tebrik ederken 19. Tümen Komutanı olarak yazmış ve Çanakkale'yi ziyarete geldiği vakitte Mustafa Kemal'in karargahına uğramamıştır. Mustafa Kemal bundan muğber olarak Mareşal'e istifasını göndermiş. Mareşal artık onun kıymetini takdir etmiş olduğundan Enver Paşa'ya yazdığı bir mektupta Mustafa Kemal'in orduya çok lüzumlu ve kıymetli bir komutan olduğunu, onun kaybedilmemesi lazım geldiğini, bu sebeple de istifayı muameleye koymadığını bildirmişti. Bu mektuptan sonra da Enver Paşa Mustafa Kemal'e güzel sözlerle dolu bir telgraf çekmiş ve Mustafa Kemal 16. Kolordu kumandanı olmuştu. Ateş, kan ve ölümle dolu Çanakkale Savaşı'nda sayılamayacak kadar ilgi çekici olaylar geçmişti. Bunlardan birkaçını küçük hatırat notları olarak buraya koyuyorum. Adı üzerinde kanlı sırt savaşlarından sonra siperlerin bir kısmı geriye alınmıştı. Bu siperler dolaşılırken bir Türk askeri ile bir İngiliz askerinin birbirlerini süngülemiş halde cesetleri bulunmuştu. Bir de lağım içinde bir sağlam bir yaralı erimiz bütün gece toprağı kasatura ile delerek dışarı çıkmışlar ve bizim tarafa geçmişlerdi. Conk Bayırı savaşlarında ise askerlerimiz hücuma geçerlerken düşman gemilerinin şiddetli ateşine aldırmadan 2 metre derinliğindeki hendeyi birbirlerinin omuzlarına basarak aşmışlardı. Bu ne kadar takdir edilse az olan bir kahramanlık örneği olmuştu. Bir saka neferimizde silahsız olarak su fıçılarını taşıyan hayvanını çekmiş, o sıcakta askerlerimize su getirirken yanlışlıkla İngilizlerin arasına girmiş, yarı baygın yatan iki İngiliz'e rastlamış, bunlar susuzluktan ve sıcaktan ölecek hale gelmişler. Dillerini çıkarıp işaretle su istemişler. Şimdi Sakan Efe'nin anlattıklarını dinleyelim. Düşündüm, su versem dirilecekler, beni alıp götürecekler. Vermesem zavallılar ölecekler. Acıdım. İşaretle silahlarını istedim, yere bıraktılar. Birisini mekkareye astım. Süngü takılı olanını elime aldım ve sonra da tasla ağızlarına yudum yudum su verdim. Suyu birdenbire vermekten belki ölü verirler diye çekinmiştim. Kendilerine gelip ayağa kalktılar. Bu sefer onlara önüme düşün işaretini verdim. Bizim tarafa geldikten sonra rast geldiğim subaya teslim ettim. Tekrar bizim askerlere dönüp onlara su verdim. Esat Paşa benim yanımda erimizin bu hikayesini dinledikten sonra ona hem nişan hem de para vermişti. Gene bir gün ileri hatları dolaşmaya çıkmıştım. Alay kumandanı Şefik Bey en ilerisi perde yere yatmış düşman tarafını gözetliyordu. Benim geldiğimin farkına varmamıştı. Ensesine dokundum, döndü ve ne arıyorsun burada dedi. Kalktık beraberce karargaha dönüyorduk. Aman dedi, biraz eğil. Boyum uzun olduğu için siperden dışarı çıkıyordu. Sonra sözlerine şunları ilave etmişti. Dün buradan çavuşumla beraber geçiyordum. Bir düşman mermisi geldi ve onun başını parçaladı. Zavallının beyni benim arkama bulaştı. Zeki Bey, Soydemir yaralanmış, iyi olup gelince kendisini görmeye gitmiştim. Karargaha dönerken bir askeri siper kazarken gördüm. Cephane sandığını da parçalamış, uğraşıp duruyor. Siperden çıkan toprakları siperin önünde yatan bir şehidin üzerine atıyordu. Şehidin dizlerine kadar olan kısmı kapanmış, diğer kısmı açık kalmıştı. Ne yapıyorsun diye sorunca, kumandanım baksanıza garibin ayakları açıkta kalmış. Bu sandık parçalarını çakıyorum, set olacak. Üzerine de toprak atıp ayaklarını örteceğim. İşte bunlar bizim okuması yazması yok ama insanlık duyguları kuvvetli askerlerimizdi. Bir gün en ileri siperlere gitmiştim. Sağ yanda boş bir mangaldan ileriye baktığım zaman solumdaki asker beni yanına çekmiş ve bu an da mazgaldan giren bir kurşun sağ kulağımın yanından vızlayarak geçmiş, arka tarafta toprağa saplanmıştı. Beni çeken asker, az evvel orada bir arkadaş geçindi, mazgaldan düpediz bakılmaz kenarından bakılacaktır diyerek bana hem gözetlemeyi öğretmiş hem de beni kurtarmıştı. Bir akşam da İstanbul talimgahından bir kafile, genç asker cephenin boşluğunu doldurmaya gelmiş, silahları omuzlarında yürüyüş kolu geçerlerken aralarında kaynım Rafet'i görmüştüm. Kendisine yarın seni ararım demiştim. Ertesi sabah arattığımda aldığım cevap şehadet haberi olmuştu. Böyle nice delikanlılarımız tek silah atmadan can vermişlerdi. Yine bir gün dürbünle ileri siperleri gözetliyordum. Bir askerimiz siperin önündeki toprak yığınının üstüne tırmanarak çıkıyor. Elindeki bombayı karşı siperlere atıp aşağıdaki hendeğe kayıyor. Düşman ateşi kesilince tekrar tırmanarak bombasını atıp aşağıya kayıyor ve bu hareketi durmadan tekrarlıyordu. Hendek içinden göremediği hedefini görerek bombasını atmak için can alıcı tehlikeden kaçınmayan bu kahramanı kor komutanına göstermiştim. İsmini isteğinizle mükafat verelim. İzzettin'den sorduğum vakit bizim de dikkatimizi çekiyor, ismini istettim, gelince bildiririm demişti. Biraz sonra cevabı gelmişti ama bu cevap onun şehadet haberi olmuştu. Bir görüş. Anafartalar zaferiyle İstanbul'u düşman istilasından kurtaran Albay Mustafa Kemal, 16. Kolordu komutanı olarak Edirne'ye gönderilmiş, Edirne halkı onu çok büyük gösterilerle karşılamıştı. Çünkü biliyorlardı ki Anafartalar kahramanı yalnız İstanbul'u değil, Edirne ve bütün Trakya'yı da kurtarmıştır. Bu suretle parlayan yeni yıldızın ışığı büyümeye başlamış, her tarafta Anafartalar kahramanına saygı, hürriyet kahramanlarının kini geçer gibi olmuştu. Mustafa Kemal'in 8 ay aralıksız, geceli gündüzlü yaptığı başarılı savaştan sonra, yeniden güçlenmek için hak ettiği istirahat günleri çok sürmemiş, kol ordusu ile Doğu cephesine, hem de bu cephenin en çetin bölgesi Bitlis-Muş güneyindeki pek yüksek ve sarp Sason dağlarında üstün Rus kuvvetlerine karşı direnmeye çalışan iki tümenin başına. Başkomutan vekili onu Eskişehir'den yazdığı kesin bir emirle karargahı ile hemen Diyarbakır'a hareketini isteyeceği yerde İstanbul'da karşılayarak sarayda tertip ettireceği bir askeri törenle ona generallik alametlerini padişah eliyle taktırsaydı ve öyle yola çıkarmış olsaydı büyüklüğüne halel mi gelirdi? Mustafa Kemal aldığı emir üzerine hemen hareket etmiş, kış sonu mevsim icabı uzun fena yollarda birçok tehlikeler atlatarak Diyarbakır'a varmış, orada generallik emrini almıştı. Bununla Enver Paşa bir kadir bilirlik göstermiş, kendisi gibi onu da müddeti dolmadan 8 aylık alba iken general yapmıştı. Benim görüşüm şudur ki, Enver Mustafa Kemal'in kudretini takdir ediyor ve ondan savaş alanlarında faydalanmak istiyor ama onun karakterini kendi karakterine uygun bulmuyor ve onun parlaklığının kendisine geçmesine meydan vermek istemiyor. Ona büyük ödevler, ordu komutanlığı veriyor. Lakin hiçbir vakit Hafız Hakkı, Mahmut Kamil, Ali İhsan, Halil, Nuri Paşalar gibi müstakil, bağımsız bir ordu komutanlığı vermiyordu. Ateş ve kanla geçen Çanakkale Savaşı'nda kılıçlı altın liyakat ve gümüş imtiyaz savaş madalyaları aldım. 3 sene kıdem zammı ile de taltif edilerek albay oldum. Buradan Harbiye Nezareti Müsteşar Muavinliği görevine tayin edildim. Ama müsteşar olmadığı için onun işini de ben yapıyordum. Bunlardan başka bir de askeri protokol görevi verildi. Yanımda Nedim Bey, Vedat Nedim Tör'ün babası, başkatip olarak bulunuyordu. Levazım ve muhasebe dairelerinden başka, bütün dairelerin bakan tarafından imzalanan evrakları bize gelir, Nedim Bey yazı usulünü gözden geçirerek bana verir, ben de mevhumuna göz atarak bakanın imzalaması lazım gelenlerle, mefhumunu beğenmediklerimi izahat verilmek üzere ayırır, kalanları da imzalardım. Bu iş dairece akşam tatili yapıldıktan sonra bizim bir saat daha fazla çalışmamızı icap ettiriyordu. Askeri protokol işleri de cuma selamlıklarında padişahın arabası yanında yürüyerek başyaverle birlikte askeri işleri tanzim ve padişah ziyafetlerinde bulunacak askeri erkanı sıraya göre tertip etmek ve daha buna benzer görevlerden ibaretti. Çanakkale zaferi üzerine padişaha gazilik unvanı verildi ve tuğralarında Reşat yerine El Gazi yazılmaya başlandı. İşte bu sıralardadır ki Ihlamur Köşkü'nde debdebeli bir askeri merasim yapıldı. Sultan Reşat yanında bütün bakanlar olduğu halde geldi. Çanakkale savaşlarında kahramanlık gösteren alayların sancaklarına eliyle altın imtiyaz savaş madalyaları taktı. Yeni teşkil edilen alaylara da sancaklarını verdi. Bu merasimde Enver Paşa padişah adına nutuk okudu. Bu surette de padişah ve onun vekili Enver Paşa Çanakkale zaferinin bütün şerefini kendilerinde toplamış olduklarını gösteriyorlardı. 10 Ağustos Anafartalar kahramanı Mustafa Kemal'in ismi bile söylenmiyordu. Enver Paşa'nın huzurunda sancaklarına nişanlar takılan alaylar geçit resmi yaparlarken onun kendisine hocalık ve komutanlık yapmış olan İzzet ve Esat Paşaları iki yanına alacağına arkasında durdurması dikkati çekmişti. Almanların Balkan bölgesi komutanı Mareşal von Mackensen de bu tarihlerde İstanbul'a geldi. Hükümetin protokol memuru ile kendisine mihmandarlık yaptık ve gezilerinde beraber bulunduk. İstinye Limanı'nda Yavuz Zırhlısı'nı gezerken Enver Paşa da geldi. Karadeniz Boğazı müstahkem mevkii bataryalarını gezdi. Bu arada von Mackensen bana imzalı bir fotoğrafını verdi. Alman Mareşal şerefine padişah tarafından verilecek olan bir ziyafet içinde başyaver Salih Paşa bana ziyafette kimlerin bulunacağını sordu. İsimlerini bildirdiğim zevat arasında Zat İşleri Dairesi Başkanı Kurmay Yarbay da yer almıştı. Başyaver şimdiye kadar padişah sofrasına yarbayların davet edilmediklerini söyleyince ben de eskiden general olan daire başkanlarının bir kısmının şimdi yarbay olduğunu ve ziyafete rütbe itibariyle değil de makam itibariyle çağrılmış bulunduklarını izah ettim. Bu izahatim kabul edilerek davetnameler gönderilmişti ki ertesi sabah bizim yarbay elinde davetnamesi telaş içinde yanıma geldi ve bana "Bu davetnameyi akşam aldım. Halife-i Müslim'in sofrasında bulunmak şerefi benim için nimettir. Bundan kendimi mahrum etmek istemem. Ancak ziyafet Alman Mareşal şerefine olduğu için onların nişanlarını takmak lazım geliyor. Bana birinci sınıf demir salip haç nişanı verdiklerinden bunu takmam icap ederse de itikat sahibi olduğumdan bir hacı göğsüme nasıl takarım? Bütün gece uykum kaçtı. Bir çıkar yol bulamadığım için size geldim. Bu bir kanaat ve telakki meselesidir. Hristiyanların mukaddes çarmıhı olarak düşünülemez. Bir şekil olarak kabul edersiniz. Hem yemekte göreceksiniz ki o haç nişanı Halife-i Müslim'in boynunda da asılıdır. Sonra biz bunu matematikte artı işareti olarak kullanmıyor muyuz? Efendim, herkes kendi inancından sorumludur. Ben bunu yapamam. O halde takmazsınız. O zaman da nişanı yok, yeniden verelim derler. Ayıp olur. Yalnız kurdelesini taksanız. Nizamsız hafiflik olur. Ne desem, yarbayın inancını değiştiremiyordum. Aklıma bir şey geldi ve dedim ki, madalya dört kolu değil mi? Bir kolunu kurdelenin içine gömersiniz. Böylece görünüşte haç şeklinden çıkmış olur. Bir an durdu, düşündü ve çok teşekkür ederim diye sevinçle odadan çıktı gitti. Akşam o şekilde saraya gelerek Halife-i Müslim'in iri sofrasında bulunmak şerefinden mahrum kalmamıştı. Bu zat çok sofu, dindar, aynı zamanda çok çalışkan, iyi ahlaklı, doğru bir kişi olduğundan Enver Paşa kendisini severdi. İstiklal mücadelesinde Ankara'dan yine Zat İşleri Dairesi Başkanlığı yapmış, savaştan sonra general ve 7. Tümen Komutanı olmuştu. Menemen'de Kubilay vakasını Nakşibendi tarikatı mensuplarının yaptığı anlaşılınca, kendisi de bu tarikatta bağlı olduğu için Atatürk Harp Divanı'na verilmesini istemiş, ancak yapılan ricalarla bundan vazgeçerek emekliye ayrılmasını emretmişti. Ordularımız Doğu bölgesinde Irak, Filistin, Galicia'da savaşırlarken biz bakanlığın kırtasiye muamelelerine boğulup gidiyorduk. Bir gün başkatip Nedim Bey işi olduğu için erken çıktı. Ben de bir sürü evraka imza atarak işimi bitirmeye uğraşıyordum ki kapımın önünde şiddetli bir infilak oldu. Sanki bir bomba patlamıştı. Alevler kapımın altından odama girdiği sırada bir bağırtı işittim ve dışarı fırladığımda feci bir manzara ile karşılaştım. Aralıkta oturup bize ispirt ocağında çay kahve pişiren inzivat çavuşu ile odacı perişan bir haldeydiler. İkisi de aslan gibi olan bu delikanlılardan inzibat çavuşu elini yüzüne kapamış koridora koşuyor, odacı da yandaki küçük odaya girmiş beni kurtarın diye bağırıyordu. Kapıdan baktığım vakit alevler içinde yandığını gördüm. Hemen yere yatmasını söyledim, üzerine yerdeki halıyı sererek alevleri söndürmeye çalışırken diğer odacılar yetişip kendisini alıp hastaneye götürdüler. Fakat zavallı kurtulamayıp öldü. Çavuş ise birkaç ay yattıktan sonra kurtuldu. Olaydan sonra yapılan tahkikattan anlaşılmıştı ki ispirto tenekesinin deliğini kapamak için kırmızı mühür mumunu yakarak deliğe damlatmışlar ve böylece infilak olmuş. Cehaletin bu derecesine hayret etmiştim. Bu sıralarda savaş cephelerinden geri hizmete Alman subayların hayvan yemlerinin kesilmemesi için bakanlık bir kanun tasarısını meclise göndermiş. Bu tasarının encümende savunulmasına da beni memur etmişlerdi. Encümende ne söyledimse dinletemedim. Baktım ki kanun çıkmayacak. Bu sefer dedim ki, bu subayların bir kısmı malüldür. Tekrar ileriye gidemezler. Levazım reisi İsmail Hakkı Paşa gibi. Bunların hayvanları zaten olmaz. Yem bedeli de verilmez. Bir kısmı tekrar cephelere gideceklerdir. İşte bunlar sonra hayvan bulmakta müşkülata uğrayacaklardır. Hiç olmazsa bunların yem bedelini kesmeyelim. Onu da kabul etmediler. Bir de yeni mesele çıktı. Vay sen misin İsmail Hakkı Paşa'nın topal olduğunu söyleyen? Encümendeki İttihat ve Terakki'nin seçkin azalarından Süleyman Sudi Bey gider konuşmamı İsmail Hakkı Paşa'ya anlatır. O da bana kızmıştır fakat belli etmez. İşte bundan bir müddet sonra 3. Ordu Komutanlığından geri alınan sınıf arkadaşım Halepli General Mahmut Kamil müsteşar olarak geldi. Ben de küçük odama çekildim. Aradan birkaç gün geçmişti ki beni çağırtmışlar. Gittiğimde İsmail Hakkı Paşa da yanında oturuyordu. Mahmut Kamil sert bir tavırla bana, ''Sen mecliste Paşa Hazretlerinin mağluliyetinden ne hakla bahsedersin? Kendilerinin şerefiyle oynamak olur mu?'' şeklinde sözler etti. Kendisine gerekli cevabı verip odama çekildikten sonra da gülmeye başladım. Çanakkale zaferinde buğday kadar hizmetim olacak ki bu kadar mükafat almıştım. Bunların demek ki hiç kıymeti yok. Bu dairede geç vakitlere kadar çalışıyorum, bu da ehemmiyetsiz. Üstelik ben İsmail Hakkı Paşa'ya karşı hürmetsizlik de yapmamıştım. Çok muteber bir zat olduğu için onun isminden faydalanıp kanunu çıkarabilirim diye düşünmüştüm. Beni çağırıp izahat almayı düşünmemiş, müsteşar gelince ona şikayet etmiş, o da beni hırpalamaya kalkmış, artık bu dairede kalmamaya karar vermiştim. Bu üzüntüler içinde bir gün Baba Ali'de kitapçı vitrinlerine bakarken bizim Zat İşleri Dairesi Başkanı Yarbay yanıma gelerek bana şunları söyledi. Bu gece rüya gördünüz mü? Mesela bir yumak iplik yuvarlanır gibi bir şeyler. Anladım, anladım. Demek ki yolculuk var. Çok memnun oldum. Evet, tümen komutanı olman için emir aldım. Sıcak ve soğuk bölgelerden hangisini arzu edersiniz? Gülerek, ikisinin ortası olmaz mı? Siz yolculuğa hazır olunuz, iyi bir tümen bulunur inşallah. Üzüntüm kalmadı. Gecede rahat bir uyku uyudum. İki gün sonra Romanya'da, İbrail'de, Ruslara karşı olan cephede bulunan 26. Tümen Komutanlığı'na verdiler. Padişaha veda etmek lazım geldiği için başyavere telefon ettim. O da beni cuma selamlığında saraya çağırmıştı. Padişah çıkarken selamladım. Başyaver daha evvel durumu bildirmiş olacak ki bana şunları söyledi. Çok mahsuz oldum, tebrik ederim. Çanakkale'de olduğu gibi inşallah bunda da muvaffak olur, salimen dönersin. Allah yardımcınız olsun. Teşekkür ettim. Kapıda arabasına bindikten sonra başyaver bana padişah tarafından kapağında Mehmet Reşat'ın ilk harfleri olan bir altın saat vermişti. Romanya'ya gittiğimde İbrail cephesinde savaş gevşemiş, iki taraf arası hayli açık olan siperlerde birbirlerine aralıklı olarak ateş ediyorlardı. Bu cephede bir müddet kalmıştım ki hatıralarıma şimdi yeni renkler katan Filistin cephesine hareket emrini aldım. Trene askerlerimle birçok at ve eşya da aldım. İstanbul'a geldim. Bunların fazlasını Levazım Dairesi'ne teslim ettim. Bakırköy'de konakladığımız sırada Enver Paşa bizi teftiş etti. Bana takdirlerini bildirdi. Tekrar cuma selamlığına gittiğimde başyaver beni takdim etti ve padişaha selamladım. Bu defa da şunları söylemişlerdi. Allah duamızı kabul etmiş, muvaffakiyetle ve salimen döndünüz. İnşallah yeni vazifenizde de muvaffak olursunuz, salimen dönersiniz. Kendilerine veda edip hazırlıklarımı bitirdikten sonra tümenimle beraber Güney Cephesi'ne hareket ettim.